Ayrım 18.
Nasılsın dedi Remzi. İyiyim, çok bekledin mi diye sordu Derda. Yok yok, haydi gidelim. Mezarlık kapısından çıkıp yürüdüler. Durağa gelince otobüsün yaklaştığını gördüler ve adımlarını hızlandırdılar. İki basamak tırmanıp otobüse bindiler ve deri kayışlara asılıp birbirlerine baktılar. İlk konuşan bir zamanların dahisi olan Remzi'ydi. Herifler iyi para veriyor da iş biraz ağır. Olsun dedi Derda. Bir de biraz sakatlar biliyor musun? Onun için fazla diklenme. Yok ya, ne dikleneceğim. Bana paramı versinler yeter. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Hem dedi Remzi, gözlerine girersen sana da tezgah açarlar. O zaman daha iyi kazanıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ben makinelerle uğraşıyorum depoda. Karmaşık düzeneklerle arasının iyi olduğunu gören işverenleri Remzi'nin yeteneklerini değerlendirmekte gecikmemişti. ''Ben şimdilik sadece taşıma işi yapacağım değil mi?'' diye sordu Derda. ''Evet, malı depodan alıp minibüslere yükleyeceksin. Sonra da tezgahlara indireceksin. Haydi iniyoruz burası.'' Otobüsten inip yürüdüler. Caddeden köhne bir sokağa girip 3 katlı bir apartmanın önünde durdular. Apartman kapısına yönelen Derda'yı durduran Remzi, ''Oradan değil, buradan.'' deyip bir merdiveni gösterdi. Apartmanın yanından çıkan ve bodrum katına inen bir merdiven. Basamakları indiler. Remzi karşılarına çıkan demir kapıyı yumrukladı. Çok geçmeden bir ses duyuldu. Boğuk bir ses. Kim o? Remzi. Kapı açıldı ve ağır bir matbaa kokusu çıktı. O çıkarken Remzi ile Derda girdi. Kapının ardında gözlüklü bir adam vardı. Erken yaşlanmış bir adam. Yaşlılık yolda yürürken üzerine düşmüş gibi aniden. Arkadaş bu mu dedi. Eksik dişlerin arasından. Onlar da bir gecede kaçmış gibiydi ağzından. Evet dedi Remzi. Sonra da Derda'ya dönüp Süleyman abi dedi. Benim usta. Hepsine o bakar. Hepsinden kastı eliyle gösterdiği matbaa makineleriydi. Dışarıdan gördüğünden daha büyük duruyordu apartmanın bodrum katı. Sanki 2 apartman genişliğindeydi. Belki de üst üste yığılmış kitaplar yüzünden öyle görünüyordu. Binlerce kitap ve dev matbaa makineleri. ''Daha kimse gelmedi mi?'' diye sordu Remzi. ''Yok'' dedi Süleyman. ''Ben de yeni kalktım zaten. Bir çay koyun da içelim. Adın ne senin?'' ''Derda.'' ''Bak oğlum, sen bizim ne iş yaptığımızı biliyor musun?'' ''Remzi biraz anlattı'' dedi Derda. Remzi deponun önünde kitap kuleleri olmayan tek duvarına yapıştırılmış bel hizasındaki 2 dolabın başındaydı. Birinin üzerinde ocak vardı. Diğerinin üzerinde ise bir evye ve sürekli damlayan bir musluk. Onların yanında da bir buzdolabı duruyordu. Aynı zamanda Süleyman'ın evi de olan deponun ilkel mutfağında su kaynamaya başlamış, çaydanlıktan çıkan buhara Remzi'nin sigarasından tüten duman karışmıştı. Süleyman sabah öksürüğüyle boğazını temizleyip konuştu. Bir kere ne halt ettiğini kimse bilmeyecek, anladın mı? Anladım dedi Derda. Şimdi İsrafil de gelir, o sana daha iyi anlatır. Ama ben sana açık açık söyleyeyim. Olur da başına bir iş gelirse sen de burayı polislere okursan yakalarlar seni. Bunu da anladın mı? Merak etme dedi Derda. Yanlış, ben merak etmem. Sen düşüneceksin. Adam gibi işini yaparsan, çeneni tutarsan sonra da paranı alırsın. Tamam dedi Derda. Ne depo umurundaydı ne de Süleyman'ın söyledikleri. Tek isteği biraz para kazanmaktı. Çünkü mezarlık yaşı geçeli çok oluyordu. Artık kimse acıklı bakışlarına kanmıyordu. Ne de olsa para için uzattığı eli aşağıdan yukarı değil, çoğu zaman tepeden inerek açılıyordu. Çünkü Derda'nın boyu tuttukları yastan kamburlaşmış mezar ziyaretçilerinin çoğundan uzundu. Üstelik mezarlık duvarları yıkılmıştı ve yeniden inşa ediliyordu. Yasin'in kovulacağından ve özel güvenlikçilerin geleceğinden söz ediliyordu. Artık çocuklar içeri alınmayacaktı. Mezarlık çocuklarının tarihe karışmasına çok az kalmıştı. Toprak yollara taşlar döşenmiş, daha geniş olanlar da asfaltlanmıştı. Zaman değişiyor ve çocuklar mezarlığın çevresinde yükselen duvarların ardında bırakılıyordu. Ölümden ekmek yoktu artık. En azından kalmayacaktı. En fazla 1 ay içinde. Bu yüzden herkes iş peşine düşmüştü. İsa mermerciye çırak girmiş, Fevzi şehre kaçıp yok olup gitmiş, Remzi de akrabaları sayesinde yasa dışı biçimde kitap basılan depoda iş bulmuştu. Kitap işi dediği anda oğlum alay mı ediyorsun benim okumam yok ki diye bağırmıştı Derda. Remzi de ulan okumayacaksın ki kitapları taşıyacaksın demişti. O dönemin en çok satın alınan romanlarından birinin daha kesimden geçmemiş sayfalarını önlerindeki kolinin üzerine sermiş, Remzi'nin alıp getirdiği simitler ve çayla kahvaltı ediyorlardı sessizce. Sonra demir kapı açıldı ve çok iri bir adam girdi içeri. Susam dolu sayfaları köşelerinden toplayıp elinde buruşturan Süleyman başını kaldırıp "Bak İsrafil de geldi" dedi. İsrafil üzerindeki paltoyu çıkardı ve belindeki tabancanın kabzası göründü. Remzi ayağa kalkınca Derda da ayaklandı. "İsrafil abi, bu Derda. Hani bahsetmiştim ya, taşıma işi için." İsrafil Derda'yı suç bürümüş gözleriyle süzdü ve sordu. "Baban ne iş yapar?" "Cezaevinde," dedi Derda. "İyi." İlk kez verdiği yanıta şaşırmayan birini görmüştü Derda. Sanki cezaevi hayatın sıradan bir gerçeğiymiş gibi başını sallayan İsrafil'den birkaç soru daha bekledi. Babasıyla ilgili. Ama gelmedi. Çünkü cezaevi İsrafil'in hayatında sıradan bir gerçekti. Remzi'nin getirdiği çaydan bir yudum alıp konuştu. "Araba 9 gibi gelir. Hangi malları yükleyeceğini söylerler. Sonra da arabayla gider malı tezgahlara boşaltırsın. Duruma göre 3-4 sefer yaparsın. Akşam da tezgahlardan alır buraya getirirsin. İş bu. Bir de işini hızlı yapacaksın. Tezgah başında oyalanmak yok, anladın mı?" "Tamam," dedi Derda. Bir sigara yakmış olan İsrafil elindeki boşalmış bardağı Remzi'ye uzatırken ekledi. "Bak, bu çocuğun hatırına buradasın. Adam gibi çalış, ekmeğini kazan." "Anladım abi," dedi Derda. Sonra İsrafil 3 nefes boyunca sessizce ezdi Derda'yı bakışlarıyla. Konuşmasına gerek yoktu. Çünkü tehdit İsrafil'in bedeninden bir bulut gibi çıkıyor ve depodaki her şeyin üzerine çöküyordu. Derda'nın tehdit bulutundan yeterince ıslandığını düşünen İsrafil arkasını dönüp yürüdü ve duvarları kitaplardan örülmüş labirentte kayboldu. Yarım saat sonra Derda her birinde 40 kitap olan 2 koli taşıyordu. Deponun demir kapısından geçip 12 basamak tırmanıyor ve merdivenin önüne çekilmiş arka tarafı camsız minibüse kolileri yüklüyordu. Minibüsün 14 koli aldığını yaptığı 7 seferden sonra anladı. Buzdolabının yanında duran bidonu elindeki bardağa devirip doldurdu ve kana kana su içti. Terini silip "geliyorum" diye bağırdı. Sonra da koşup merdiveni çıktı ve şoförün yanındaki koltuğa oturduğu anda burnunun ucunda bir sigara gördü. "Yak." Sigarayı alıp konsoldaki çakmakla yaktı. Bir saat sonra tanışmış olduğu Abdullah'la sokaktan çıkıp caddeye karıştılar. Karışır karışmaz da Abdullah'ın gizli bir geveze olduğunu anladı. Bütün gizli gevezeler gibi yanında sadece bir kişi varken konuşanlardandı. Kalabalık bir kahvehane masasının etrafında derin derin susarken herkes kalktıktan sonra geriye kalan son adamın iki kulağını delecek kadar konuşurdu. Aklına ne gelirse anlatırdı. Ya da o ana kadar içinde tuttuğu ne varsa. Biraz önce kalkıp gidenlerin dedikodusunu da yapardı. Soranlar artık orada olmasa bile masaya atılmış soruları da yanıtlardı. Bu yüzden kimse Abdullah'la yalnız kalmak istemezdi. Ama Derda'nın seçme şansı yoktu. Her gün saatlerce Abdullah'la bir minibüsün içinde yalnız kalacak ve "yak" diyerek başlattığı bitmeyen konuşmalarını dinleyecekti. İlk durakları bir üniversitenin yakınlarındaki üst geçide kurulmuş tezgahtı. O an Derda, Remzi'nin iş biraz ağır demesinin nedenini daha iyi anladı. Ve o ilk tezgahtan daima nefret etti. Çünkü tırmanması gereken basamak sayısı 64'tü. Üçle çarpınca ne yaptığını bilmese de sonuç son koliyi parmakların arasından yere bıraktığında bacaklarını sızlatacak kadardı. Tezgahın başında Saruhan adında sakallı bir genç duruyordu. Bahçesi üst geçitten görünebilen üniversitede öğrenciydi. Söylediğine göre matematik okuyordu. Derda'nın bütün bunları öğrenmesi için 2 hafta boyunca o 64 basamağı defalarca çıkıp inmesi gerekmişti. Sonraki duraklarsa çeşitli semtlerin, çeşitli çarşılarının, çeşitli göbeklerindeydi. O tezgahların başındakiler de Saruhan'ın yaşlarındaydı. Derda'yı görür görmez yaslandıkları duvardan kendilerini çeker, önceden serdikleri muşambanın üzerine konan koliyi açar ve içinden kitapları hızla çekerlerdi. Derda'nın yüzüne nadiren bakar ama iş bitince de mutlaka "eyvallah" derlerdi. Aralarında sadece Saruhan daha fazlasını söylerdi. Bazen "nasılsın" diye sorar, bazen "havada buz gibi" derdi. Derda da birkaç kelime eder, sonra da "hayırlı işler" deyip uzaklaşırdı. Boş koliler havanın durumuna göre tezgahın başında durana emanet edilir, yağmur yağıyorsa akşama kadar minibüste gezdirilirdi. Gün sonunda Derda bazen Remzi ile bazen de yalnız dönerdi mezarlık evleri semtine. Sabahları daha erken kalkıyordu artık. 5 yıldır yıkayıp temizlediği mezarla yeterince ilgilenebilmek için. İlk yıl cübbeli adamın döneceğinden gerçekten korkmuş, sonraki yıllarda ise adamın yüzünü yavaş yavaş unutmuş ve geriye sadece mezar kalmıştı. Uzun süredir mezarı temiz tutmasının korkuyla olan ilgisi kopmuştu. Derda bunu nefes almaktan farksız görüyordu. Bir tür alışkanlığa dönüşmüştü. Kimseye zararı olmayan bir bağımlılık. Belki bir diplomalılar heyetinin huzuruna çıksaydı, obsesifle başlayan, kompülsifle devam eden bir kelimeler serisini anlatmaya çalışırken bulabilirdi kendini. Ama Derda o mezardan başka kimsenin huzuruna çıkmıyordu. Hatta huzura en yakın duyguyu sadece o mezarı temizlerken hissediyordu. Belki de bir bedel olarak görüyordu. Annesini parçalayıp gömmesinin, başkasına ait bir parçayı çalmış olmasının bedeli. Yine ucuz kurtardım derdi bazen, mezar taşına bakıp konuşurken. 13 yaşından beri konuşuyordu o taşla. Tam olarak kiminle konuştuğunu bilmeden. Tanrı'yla mı, babasıyla mı, annesiyle mi, yoksa kendisiyle mi? Belki de sadece bir taş olduğu için konuşuyordu. Mermer bir taş. Ve belki de Derda yapayalnız olduğu için bir mezar taşıyla konuşuyordu 3 yıldır. Her sabah. Mevsime göre çiçekler dikiyordu toprağına. Ama ayak ucuna değil. Papatyalardaydı sıra. Kim bilir o mezarda yatanın yakınları ne düşünüyordu gelip de çiçekler içinde görünce. Derda onlarla hiç karşılaşmamıştı. Çünkü sabahın ilk saatlerinde işini bitirip başından ayrılır, sonra da yıllar içinde genişleyen mezarlığın uzak köşelerine giderdi, ekmeğinin peşinde. Bir sonraki sabah yine gelir ve nasılsın diye sorardı. Sonra da ben iyiyim derdi, fena değil. Dün birkaç iş çıktı, yine aç yatmadık anlayacağın. Sevdin mi papatyaları? Mezar taşı da bir yanıt veriyor olmalıydı ki, Derda ayrılırken yarın görüşürüz diyordu her seferinde. Bir taşla kurmuş olduğu dostluktan kimsenin haberi yoktu. Aslında bundan haberi olacak kimsesi de yoktu. Babasını görmeye gidememişti. Ona da zarar verirler diye korkmuştu. Cübbelinin adamları. Sonra da sabretmek daha kolay gelmişti. Babasının cezaevinden çıkıp eve döneceği gün gelene kadar sabretmek. Aslında Derda son 5 yılını bir bekleme makinesi olarak geçirmişti. Önce korkuyla Cübbeli'yi, sonra da özlemle babasını. Beklerken de bir sabır taşı edinmişti kendine. Beyaz mermerden yapılmış bir sabır taşı. Bu hep böyle mi? Ne? Diye sordu Saruhan. Derda 10 adım mesafedeki çalar saat tezgahına bakıyordu. Daha doğrusu gözleriyle duyuyordu. En az 20 çalar saatin düzensiz biçimde kurulduğu için havada tek boşluk bırakmadan öten dijital alarmlarını. Başlarındaki adamsa kulakları yokmuş gibi elindeki gazeteyi okuyordu. Sanki o saatlerle aynı yer ve zamanda değilmiş gibi. Derda'nın baktığı yeri gören Saruhan, "O mu? O deli o," dedi. "Kaç kere boğaz boğaza geldik, bir bok olduğu yok. Herif hasta, manyak gibi kuruyor o saatleri, sonra da sabahtan akşama kadar duruyor öyle. Sen nasıl dayanıyorsun?" Güldü Saruhan. Montunun cebinden sarkan iki kulaklığı gösterdi. "Bunlarla müzik dinliyorum. Pilleri de bitmiyor ki anasını satayım. Vallahi alacağım olsa yaklaşıp da kaç para diye sormam. Zaten bir şey sattığı da yok." Saat tezgahının başındaki adam elindeki gazetenin sayfasını çevirirken üzerindeki bakışları hissetti ve Saruhan'a doğru başını salladı. Saruhan gülerek, "Yok bir şey yok," dedi. "Saatler de ne güzel çalıyor diyorduk." Sonra Derda'ya döndü. "Abdullah'ın ne işi varmış?" "Tahsilata gidecekmiş. Sen bekle," dedi. "Bakalım ne zaman gelecek." "O da ayrı bir deli. Bir şey diyeyim mi Derda? Aslında herkes deli. Bak mesela şu iş. Yapılacak iş mi lan bu? Ama ne yapacaksın? Mecbur duruyoruz burada. 3 kuruş kazanacağız diye yağmurda, çamurda, dona dona duruyoruz." "Bir şey soracağım," dedi Derda. "Niye yasak bunları satmak?" "Uzun hikaye," dedi Saruhan. "Siktir et. Var mı istediğin bir tane? Vereyim sana, oku." "Yok, sağ ol." Okuyamadığını söylemeye utanmıştı. "Al lan bir tane benden." Tezgaha eğilen Saruhan kalın bir kitapla döndü. "Al bunu, zaten satmıyor. Sen de boşuna taşıyorsun sırtında. Ben seçsem kitapları, hangilerine basacaklarına ben karar versem çoktan köşe olmuştum ama gidip saçma sapan ne varsa onu basıyorlar. Tamam, bazıları iyi gidiyor ama bu mesele ayda bir tane satarsan ne ala. Bir de külçe gibi, şuna bak." İstemeden de olsa Derda uzatılan kitabı aldı. Ama başını indirip de bakamadı. Çünkü Saruhan üzerinde yazanlarla ilgili bir şey derse okuyamadığı ortaya çıkabilirdi. Konuyu değiştirmek için, "Kaç para bu?" diye sordu. O sırada ceplerini karıştıran Saruhan, "Dur, şu deliden bir ateş isteyeyim," deyip saatçiye doğru yürüdü. Yalnız kalan Derda elindeki kitabın kapağına baktı ve dondu. Çünkü dünya üzerinde tanıyabildiği nadir iki kelimeyle göz göze gelmişti. Çünkü o kelimelerin kazılmış olduğu mermer taşın önünde 5 yıl boyunca diz çökmüştü. Çünkü o kelimeler Derda'nın zihnine birer dövme gibi işlenmiş iki resimdi. Her kıvrımını ezbere bildiği iki resim. Harflerle değil, çentiklerle dövülmüştü belleğine. Bu yüzden sesleri yoktu. Nasıl okunduklarını bilmediğinden. Hiç de merak etmemişti. Aklına bile gelmemişti. İnsan sadece çağırabileceklerinin adını öğrenirdi. Ve kimse bir mezar taşını çağırmazdı. Oysa artık bir kitabın kapağındaydı o iki kelime. Derda'nın iki gözüyle göz göze. Ne oldu, alıyor musun? Sorusunu duyana kadar çözülemedi. Sonra başını kaldırıp Saruhan'a baktı ve konuştu. Bana okumayı öğret. Bir sonraki sabah elinde kitapla geldi mezarın başına. Bak dedi, seni buldum. Neymiş adın biliyor musun? Güldü. Kitabın kapağındaki ilk kelimenin üzerinden işaret parmağıyla geçerek Oğuz dedi. Sonra da ikinci kelimeye dokundu. Atay, Oğuz Atay. İşten sonra üst geçidin yakınındaki bir kahvehanede çalışıyorlardı. Son koliyi de depoya teslim edince Abdullah'ın eve dönüş yolunda önünden geçtiği durakta iniyor ve bütün otobüslerin üst geçidin altından gittiğini bilmenin rahatlığıyla ilk gelene biniyordu. Tabii ki Saruhan dersleri bedavaya vermiyordu. Derda'nın maaşının 1/5'ini anlaşmışlardı. Bu da ayın 5 günü aç yatmasına neden oluyordu ama Derda'nın umurunda değildi. Ne açlık ne de Saruhan'ın okumayı öğretme konusundaki yeteneksizliği. Önce demişti Derda Saruhan'a, bana bu kitabın adını söyle. Tutunamayanlar. Sonra da hayaller kurmuştu Derda. Tutunamayanların üzerine. Kim bilir diyordu içinden, neler yazıyor bu sayfalarda. Baş parmağından kurtulup serbest kalan yüzlerce bükülmüş sayfanın bir film şeridi gibi önünden geçip gitmesini izliyordu. Bazen de yüzüne yakın tutup sayfaların rüzgarını hissediyordu. O rüzgarda da gözlerini kapatıp tutunamayanlar rüyaları görüyordu. Saruhan, oğlum bu hayvan gibi kitapla ne yapacaksın? Daha adını yazamıyorsun dedikçe gülüyordu Derda. Boş ver sen diyordu. Sonra da kahvehanenin en dip masasına yerleşip o güne kadar anlamsız şekiller olarak algıladığı harfleri ezberlemeye çalışıyordu. Saruhan'la pazarlıklarında içilecek çayların sayısı da belirlenmişti. 5 çaydan sonrasını Saruhan cebinden ödeyecekti. Ama o da 6.'yı asla içmiyordu. Derda sabahları mezarlıktaki mermer levhaları okuyarak alıştırmalar yapıyordu. O güne kadar sadece taş ve toprak olarak gördüğü ölülerin adlarını öğrendikçe hayatları hakkında hayaller kurarken buluyordu kendini. Sayıları da öğreniyordu. Doğum ve ölüm tarihleri arasındaki tirelere bakıp 50 yıllık hayatların tek bir çizgiyle özetlenmesine şaşırıyordu. Sanki her adını okuduğu ölü bir an içinde olsa canlanıyormuş gibi hissediyordu. Akşamları eve dönünce de Saruhan'ın verdiği resimli kitapları okuyordu. Her ne kadar tutunamayanlara başlamak için yanıp tutuşsa da kendine ve Saruhan'a bir söz vermişti. Yanlışsız okuyabildiği güne kadar kitaba dokunmayacaktı. Aslında Saruhan'ın bu konuda ısrar etmiş olmasının tek nedeni öğretmekteki yeteneksizliğinin ortaya çıkmasını engellemekti. Derda öğretmenin yetersizliğini fark ederse derslerden vazgeçer diye korkuyordu. Sonuçta öğretmenlikteki başarısızlığı Saruhan'a daha da çok para kazandırdı. 2 ay içinde gelmesi gereken noktaya 5 ay içinde ulaşabilen Derda, eksikliğin kendinde olduğuna inanmış ve 7 yaşında okumayı öğrenmiş bütün çocukları birer dahi olarak görmeye başlamıştı. Okumada kat ettiği bütün gelişmelerden Oğuz Atay'ı haberdar ediyor ve her sabah başucunda çocuklar için yazılmış hikayelerden bölümler okuyordu. Papatya mevsimi çoktan sona ermiş, menekşeler açmıştı mezarda. Caddelerdeki bütün tabelaları okuyarak yürüdüğü akşamlarda kendini dünyanın sahibi gibi hisseden Derda, harflerden dokunmuş bir halının üzerinde uçarak geliyordu evine. Öğrenmeye susamış ağzı rüzgardan kurumuş biçimde. Sonra bir akşam Saruhan istemeye istemeye tamam dedi. Son satırını da eksiksiz okuduğu çocuk kitabını kapatan Derda'ya bakarak. Okuyorsun işte. Evet, okuyordu Derda ama sadece okuyordu. Becerilmesi neredeyse imkansız bir şeyi gerçekleştirmiş olan Saruhan, Derda'ya sadece okumayı öğretmişti. Harfleri ve heceleri gözleriyle ezberlemiş olan Derda, eline bir kez bile kalem almamıştı. Çünkü Saruhan'ın kendince bir hesabı vardı. Yazmayı öğretmek için de başka bir anlaşma yapmak gibi. Daha çok para kazanmak gibi. Aslında bu iştahı zaman içinde açılmıştı Saruhan'ın. öğretmekteki başarısızlığını ve Derda'ya harfleri yazdırmayı unutmuş olduğunu fark ettikçe. Artık zamanı gelmişti, sorabilirdi. Peki yazmayı, yazmayı da öğrenmek ister misin? Derda güldü. Ne yapayım ben yazmayı, ne yazacağım ki? Yazmayı öğreneyim. Allah Allah dedi Saruhan içinden. Dışından da baksana bir çay ver buraya. İlk kez altıncıyı içiyordu. Ne de olsa biten son dersti. Derda bir felçli gibi yatıyordu. Beton zeminde görünmez bir çarmıha gerilmiş gibi kollarını iki yana uzatmıştı. Her nefes alıp verişinde göğsünün üzerindeki tutunamayanlar yükselip alçalıyordu. 700 küsur sayfalık kitabı bitirmiş tavana bakıyordu. Hayatı boyunca okuduğu ilk romandı. Anladığıysa bir toz kadar. Zihninde tek bir toz tanesi, hızla inip kalkan göğsündeyse tutunamayanların geriye kalanı vardı. Bu yüzden nefes almakta zorlanıyordu. Cümleleri anlayamamış olsa da bir araya geldiklerinde hissettiklerinden Derda Oğuz Atay'ı anlayamamış ama daha da ileriye gidip hissetmişti. Belki de oraya giden yol anlamamaktan geçiyordu. Anlamayı sağlayacak anahtarlara sahip olamamaktan. Romandaki adlar, olaylar, karşılaşmalar, söylenenler, her şey başının etrafında dönüyor, evin dört duvarını renkten renge sokuyorlardı. Derda tavanı bir gökkuşağı gibi izliyor, yağmurun altındaki bir sarhoş gibi yatıyordu. Bir adam geliyordu kapalı gözlerinin önüne, her göz kırpışında, yalnız bir adam. Romandaki bütün adlar tek bir adama aitmiş gibi geliyordu Derda'ya. Turgutlar, Selimler, herkes tek bir adammış gibi. İyilikten inşa edilmiş bir adam. Belki de cam kırıklarından, belki de havadan inşa edilmiş. Sonra karanlık bir taşla çarpışıyordu. Bin bir parçaya bölünüyordu adam. Belki de buharlaşıyordu. Her ne yaşadıysa karanlık bir taş olmuş ve adamı kum gibi ezmişti. Ya da buz gibi eritmiş, geriye de kitap kalmıştı. Kitap Derda'nın anlamadığı bir şeydi. Geriye kalanları iyi bilirdi. İnsanlardan geriye kalanlara mezar taşı denirdi. Göğsünün üstünden inip kalkan kitabın bir mezar taşı olduğuna inandı ve kırpmaktan vazgeçip gözlerini kapadı. Nakil, mezarlık evinin kapısı tek omuz darbesiyle açıldı ve içeri beyaz önlüklü üç adam girdi. Bir de sedye. Ölmüş de içi doldurulmuş gibi yatan Derda'nın iki yanına gelip durdular. İçlerinden biri eğilip Derda'nın şah damarına iki parmağını yasladı ve yaşadığından emin oldu. Sonra da uzanıp göğsünün üzerinde duran kitabı kaldırdı. O an Derda gözlerini açtı ve bağırmak istedi. Ne oluyor, siz de kimsiniz diye. Ama yapamadı. Ne bir ses telini oynatabildi ne de bir parmağını. Sadece göz bebekleri dinliyordu Derda'yı. Sadece görüyordu Derda. Bir de nefes alıp veriyordu. Kitabın bir kutuya konduğunu gördü ve üç nefes alıp üç nefes verdi. Titanyumdan yapılmış kutu ve onu taşıyan adam evin kapısına yönelirken diğerleri de Derda'yı sedyeye yerleştirdiler tek hamlede. Sedye evin önünde bekleyen bir ambulansın içine kaydırıldı ve Derda'nın gözleri kendilerine yaklaşan bir oksijen maskesi gördü. Göz kapakları ağırlaşmaya başladı, sonra da ağırlıklarına dayanamayıp kapandılar. Hafifleyip açıldıklarında Derda ambulanstan çekilip bir uçağın karnına girdiğini gördü. Ve yaklaşan bir oksijen maskesi daha. Ambulans uçak 9 saat 15 dakika havada kaldı ve Bangkok'a indi. Yakıt ikmalinden sonra tekerleklerini yerin yüzünden kaldırıp göğüs yüzüne atılmış bir jilet gibi 4 saatte Manila'ya vardı. Bütün bu süre içinde Derda'nın bilinci ve gözleri sırayla açılıp kapandı. İstanbul'dakine benzer bir ambulansın içine yüklenip sürüklendi. Önce asfalta, sonra da toprak bir yola. Ambulans rutubeti ve sinekleri yara yara ilerledi. Yolun sonunu ve iki yanını perdeleyen ağaçlar bir rüya gibi bitti ve geriye yosun yeşili bir tepe kaldı. Yosun yeşili tepenin zirvesinde bulut beyazı bir bina ve delik siyahı bir kapı. Önünde de dev bir yılan gibi geniş yamaçla sıralanmış binlerce insan. Her birinin elinde de yanında da bir şey vardı. Bir şey. İnsanlar ve şeyler kuyruğunun yanından geçerken sirenini kesen ambulans ağır ağır yamacı tırmandı ve beyaz binanın kapısına gelince durdu. Derda bir tüy gibi indirildi ambulanstan ve bir mermi gibi geçirildi binanın kapısından. Sonra da insan ve şeyler kuyruğunun kapladığı koridordan. Koridorun bittiği ve kuyruğun başladığı kapıya gelince durdular. Çünkü önlerinde küçük bir kız vardı. Kucağında tekir bir kedi taşıyordu. Belli ki açılacak olan kapıdan girme sırası ondaydı. Derda'yı sürükleyenlerden biri kızın kulağına eğilip fısıldadı. Acil. Küçük kız yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla kenara çekildi ve Derda'nın sedyesi açılan kapıdan içeri girdi. Adım atılan odada bir ameliyat masası ve iki yaşlı adam vardı. Biri Jivago Kızılderilisi, diğeri Filipinli. Ameliyat masasının üzerindeki beyaz örtüyü değiştiriyorlardı temiziyle. Avuçlarıyla ütüleyip başlarını kaldırdılar. Derda'yı getirenlerin beklediği de buydu. Daha fazla bekletmediler yaşlı adamları ve üzerinde sadece bir pantolon olan Derda'yı bir pasta gibi geçirdiler ameliyat masasına. Kızılderili titanyum kutuyu taşıyan adama yaklaştı ve kapağını açmasını bekledi. Kitabı görünce sordu. Cep boyu yok muydu? Kutuyu taşıyan başını salladı. Hayır demek için. Kızılderili yorgun bir nefes verip sağ elini kutuya uzattı ve sayfaları çevirmeye başladı. Kitabın üzerinde tuttuğu sol elinin parmak uçlarını birbirine sürttükçe kutuya yaldızlı bir toz yağdı. Toz yağmurunun altında kalan kitap yıldıza boyandıkça küçülüp daraldı ve sonunda tutunamayanlar bir yumruk kadar kaldı. Kızılderili küçülmüş kitabı alıp Filipinli'ye gösterdi. O da başını salladı ve gözlerini kapadı. Bir küreğe benzeyen sağ elinin neşter gibi tırnakları Derda'nın sol göğüs kafesinin altına sapladı. Saplamasıyla da Derda bağırdı ama duyulmadı. Çünkü o bağırdığını sanmıştı. Oysa ne bağıracağı kadar bir acı hissetmiş ne de bağırabileceği kadar ağzını açabilmişti. Dehşet içinde Filipinli'nin kırışık yüzüne bakıyordu. Diğerleri ise yaşlı adamın sağ eliyle açtığı ve genişlettiği yarağa sol elini sokuşunu izliyorlardı. Ne bir damla kan akıyordu ne de Derda'nın nefesi kesiliyordu. Oysa ikisinin de gerçekleşmesi için, hatta hemen orada ölmesi için onlarca neden vardı. Hatta bir tanesi burnunun ucunda duruyordu. Derda kendi kalbine bir karış mesafeden bakıyordu. Kızılderili Filipinli'nin elinden kalbi alıp boşalan avucuna kitabı bıraktı. Filipinli başını kaldırıp gözlerini kapadı ve sadece parmak uçlarıyla baktı. Derda'nın derisindeki yarığı tek eliyle bir perde gibi aralayıp diğeriyle de kitabı etine gömdü. Kalpten gelen ve kalbe giden ne varsa bütün damarları sayfaların arasına sıkıştırıp kitabı kapadı. Ellerini yarıktan çektiği anda tutunamayanların pompaladığı kanla Derda hayat buldu. İlk aldığı nefesle şişen göğsüne bakan Kızılderili ameliyat masasının altındaki çöp kutusunun pedalına basıp kapağını açtı ve elindeki kalbi içine attı. Çünkü et hiçbir işe yaramazdı.